Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hayrola tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte tekrar beraberiz dedim. Çünkü bu ikinci hafta olmuş oldu. Geçen hafta başladık. Dolayısıyla yeni sezonu açmış olduk. Cenab-ı Hak hayra getirsin. Hayır olsun.
Hayır olsun inşallah.
Adı üstünde zaten programımızın. Efendim okullar başladı. Mehmet abi başlıyor daha doğrusu.
Başlıyor hem üniversiteler, hem liseler, hem ilkokullar. Liseler,
evet. Böyle bir tatlı telaş var.
Evet.
Sizde de var mı Mehmet abi böyle bir hani her dönem olur yeni öğrenciler, yeni dersler, yeni
muhtemalar. Hem evimizde okula başlayacaklar var.
Allah hayırlara getirsin. Ümmet-i Muhammed'in bütün evlatlarına hayırlı başarılar versin. Abi eğitim tabii sonuçta bir yazboz tahtası Türkiye'de. Evet. Yani böyle kitabın ortasından konuşmak gerekirse. Bir eğitimci, Milli Eğitim Bakanı geldi diye de genelde baktım ben bütün kesimlerde böyle bir ümitlenme
evet,
oldu.
Evet.
Ciddi bir beklenti var. Fakat onun da şöyle bir eleştiri de var. Yani çok güzel konuşuyoruz. Hep muhalefet bandında konuşuyoruz. Yapacağız, edeceğiz falan filan tarzında. Millet icraat da bekliyor bir taraftan. Yani evet. Ne olabilir? Hoş da şöyle de bir şey var tabii. Yani bu kadar senenin kangren olmuş yaralarının, bir de bu kadar insanın, çocuğun, sınıflığın, dersliğin olduğu bir ortamda böyle bir anda hemen neşteri vurmak kolay değil.
Evet, değil.
Siz ne düşünürsünüz?
Yani herhalde sayı bilmiyorum. O 20 milyona yakın mı?
Tabii tabii öyle. Hep
sadece
12 milyon
evet,
sadece. Evet. Zannediyorum ilk ve orta öğretim var.
Evet. Yani şimdi tabii büyük bir oran bu. Bunların okul ihtiyacı iyi okullarda mahduttur her zaman. Yani her zaman da böyledir. Böyle de devam edecektir yani ben. Ama Amerika'da da böyledir. Yine bir sınıflama var değil mi yani? Nereye giderseniz gidin. O 20 milyonda A sınıfında okumak istiyor.
Evet.
Bu şey olmayacaktır yani. Her zaman bir sınav telaşı, bir seçme işi olacak. Bir yarış olacak, bir rekabet olacak. Onun için de bu sıkıntı devam edecek. Yani bitmeyecek bu. Fakat sizin dediğiniz daha önemlisi bu sınavın, bu yarışın kurallarının çok çabuk değişiyor olması. Bir oturmuş bir hal olmaması. Bak her şeye rağmen ben ÖSYM sınavını başarılı bulurum. O anlamda. Yani çünkü
çok, her sene biz bir öğrenciyle muhatap oluyoruz değil mi?
Muhatap oluyoruz. Belli bir seçilmişlik
evet,
var.
Var var kesinlikle
bir,
var.
Yani bir şekilde bir hak edilmişlik var ve bu ciddi bir sınav tecrübesi var ÖSYM'nin. Yani o evet. Bir takım kötü niyetli insanların manipülasyonlarını bir tarafa bırakırsak aşağı yukarı 70'lerden beri neredeyse 50 seneye yaklaşan bir sınav tecrübesi kolay bir şey değil. Fakat benim buradaki derdim daha fazla liselerde de bu görüldü. Liseleri tercihe bıraktılar ya işte onlarda da ciddi boşluklar var.
Evet.
Üniversitelerde ciddi boşluklar var. Belli bölümlerde hiç sıfır öğrenci tercihi var mesela.
Evet. Aslında çok da bilinçli bir tercih yapan kitle geliyor gibi alttan Mehmet
evet,
abi. Yani
evet.
Ben şimdi bizim üniversitemiz itibariyle söylemiş olayım. Böyle ilginçtir. Her üniversitenin en gözde bölümlerinden bir tanesi tıptır. Hep tıpla hukuk.
Evet.
Bu gelişmiş ülkelerde de böyle. Bunlar çünkü çok gerçekten bir tanesi zaten hayat, sağlık, şans şeyiniz yok. Bir tanesi de o hukuki düzen içerisinde bir bilgiye ihtiyacımız
evet.
var. Dolayısıyla her gelişmiş ülkede bu iki bölüm önemli. Bizde de son dönemde işte bu trend az çok ortaya çıkmaya başladı. Bizim üniversitemizde mesela ikinci bölüm en popüler diş hekimliği.
Hı.
Yeni açtık
evet.
ve bir anda hemen ikinci sıraya yükseldi. Üçüncü sıradakini tahmin etme Mehmet abi. Ne olabilir?
Maliye mi?
Yok. Yani ne maliye, ne işletme, ne iktisat, ne bilgisayar mühendisliği, ne efendim makine mühendisliği, ne diyelim genetik mühendislik, bu tarz bir mühendislik. İlginçtir. Gastronomi ve mutfak sanatları. evet.
Sizde?
Bizde böyle bir bölüm var turizm fakültesi
evet.
altında. Gastronomi ve mutfak sanatları şu anda bizim okulun en popüler üçüncü bölümü haline geldi.
Evet.
Yani çok ciddi bir puanla normalde işte İngilizce öğretmenliğine belki... psikolojik rehberlik danışmanlığa gidecek öğrenci burayı tercih ediyor. Yani bu...
Sizin yorumunuz ne?
Ben şöyle bakıyorum abi. Birazcık bu hakikaten meslek garantili bir...
Bence biraz popüler kültürün
popüler
yansıması.
Popüler kültürün de yansıması.
Evet.
Sonuçta hani belli bazı biz de burada konuşuyoruz.
Evet.
Sonu etle biten çok marka var artık.
Evet.
Dolayısıyla aşçılık böyle ilginç bir şekilde popüler. hani böyle fit insanların, yakışıklı insanların televizyonda arz endam ettiği bir tür şova dönüştü.
Şova dönüştü. Kasaplık o bizim bildiğimiz bu. Elinde satırlı şişman amcadan çıktı.
Evet. Çok daha böyle etnen böyle resital yapan bir tarza dönüştü.
Evet.
Öyle olunca da gastronomi ve mutfak sanatları bir anda popüler hale geldi. Şöyle düşünüyor herhalde öğrenci. Hem eğlenirim, hem yerim, hem efendim para kazanırım. Ya hepsini bir arada yaparım.
Hem meşhur olurum.
Hem meşhur olurum. Burada acaba şu şekilde hizmet ederim diye bir kaygı var mı bilmiyorum ama yine de bir hizmettir sonuçta. Son tahlilde milletin midesine böyle göz damak zevkine hitap edecek bir
Yok,
takım
Yok biz şeyi
işler.
Biliyorduk zaten. Tabii orada da mesela siz hukukçu dediğinizde de tıpçı dediğinizde de yani mesela en büyük parayı kazanan bir 10 kişidir yani burada. Yani vizitesi 1000 lira olan bir 10 kişidir. İşte kalp dalında,
göz dalında.
Ama hiç
fakir doktor yoktur yani. O da ilginç.
Ama şöyle o değil yani ben anlatmak istedim. Yani o kadar doktorun içinde en tepe o creme de creme dediğimiz A sınıfının bir tepesinde piramidin birileri vardır. Evet. Hukukta da vardır.
Evet.
Bu gastronomide de olacak. Yani gastronomide de olacak. Özellikle de şeyler ahçılar da ciddi bir şeydir yani. Otel ahçıları vesaire bunlar ciddi takımla çalışırlar, ekiple çalışırlar. Altlarında 50 kişi falan.
Ve disiplinli bir iş gerçekten ve, yani sonuçta o, yani.
Çoğu zamanda yani otelin müdüründen fazla maaş alırlar.
Evet, evet.
Tabii ama bunlar ne kadardır? Yani oraya girebilecek mi? Mesele o.
Şimdi şöyle bir şey var abi. Hani çok doğru bir şey söylüyorsunuz aslında. Her meslekle ilgili böyle bir elit kesim var ama sonuçta mesleğin bir kendisinin de popüler olması durumu söz konusu. Yani şimdi hani diyoruz ya fakir doktor yoktur diye. Sonuçta bir en az kazanan doktor mu bile bir çalışma temposu var.
Evet.
Bir ortaya koyduğu bir standart var. O standartın da toplum tarafından bir ödüllendirilmesi söz konusu. Yani öyle değil.
Evet.
Öyle söyleyelim. Yani karşılığını almak babında. Dolayısıyla o bir hakikaten ortadaki mesleklere baktığınız zaman o sizi üst sıralara yükseltiyor. Gastronomi için de muhtemelen böyle bir şey geçerli. Çünkü hizmet sektörü gelişmeye başladı.
Evet.
Artık insanlar evde yemek bile yapmaz hale geldiler. Böyle çalışıyor herkes. Sonuçta bu tür özel bir sanatvari o tür efendim hizmetleri belli zamanlarda alan, diğer zamanlarda böyle hızlı beslenen bir kitle geliyor şu anda yani.
Evet, çok ciddi paralar ödeyen porsiyon yemeye.
Yani, evet.
Ya standart da oraya geldi
evet,
yani.
Evet. Onu o anı böyle bir ölümsüz kılmak için işte efendim kendine göre işte onu bir farklı bir hale getirmeye çalışan. İşte efendim dolayısıyla o hizmet sektörünün gelişmesi hani mutfakları zayıflattı evdeki. Dolayısıyla böyle bir gastronomi ve mutfak sanatlarını bir profesyonel sektör olarak ileri çıkarttı yani öne çıkarttı.
Doğru. Ben biraz daha konjonktürel görürüm bu işi. Yani bir zaman içinde oturacaktır. Yani bir tabii tıpla hani gastronomiyi birbirine şey yapamıyorum yine. Dengeleyemiyorum, eşitleyemiyorum yani.
Onun seviyesi hiçbir zaman yükselmez ama atıyorum bilgisayar mühendisliğini geçti. Biz de en azından bizim için konuşuyorum yani.
Biraz da tabii bilgisayar mühendisliği falan bir enflasyon da var mı burada insan enflasyonu?
Olabilir. Gastronomiyle ilgili de şöyle bir şey de var. Turizm fakültesi bir tane bizim İstanbul'da, Anadolu yakasında özellikle biz varız yani. Birkaç İstanbul Üniversitesi'nin de var bir turizm fakültesi. Onun dışında biraz bölüm az yani. İstanbul'da bir gastronomi bölümünde okumak hani bu kadar turistik otelin sektörün olduğu bir yerde önemli bir şey yani.
Önemli bir de demin söylediğimiz şey de yani zannediyorum bir 20 senede bayağı bir üniversiteli işsizde birikmiştir. Yani işsizlik %10'larda geziyorsa bunun daha üniversiteli arasındaki işsizliğin çok daha yüksek olduğunu biliyorum ben.
Evet.
Ben bir oran vermeyeyim. %20'lerin üstünden bahsediyorlar. Tabii bunu gören çocuk da bir yani bitirdiğimde bir iş garantim olsun isteyerek hareket ediyor.
Evet. Özellikle işte 550 bin kişi tercih yapmamış yani. Çok ilginç bir rakam yani.
Özellikle yükselen bölümler içinde de devletin açık olduğu, adam aradığı yani sınavla devlet sınavlarını daha rahat kazanan bölümlerin puanının arttığını da görüyoruz mesela.
Evet, evet.
Bu tabii biraz şey ilişkisi de yani geleceğine insanlar okuduğunda geleceğine ait bir yeri aşmış olmak istiyorlar. Yani eğer ben bu diplomayı alıyorsam bir iş sahibi de olmalıyım garanticiliğinde yaklaşıyor. Belki daha az paraya razı olarak da çalışırım diyor.
Evet.
Yani bunlar bizim eskinin o işte mühendislik, işletmecilik en popüler bölümlerdi biliyorsunuz biz girdiğimizde. İşletme ve mühendislik. Şimdi onların popülaritesini kaybettiğini görüyoruz.
Evet, evet. Yani bunun birkaç nedeni var tabii. Bir tanesi üniversite artık sektörün o dinamizmiyle yarışamıyor neredeyse.
Evet.
Yani böyle bir artı. Mesela işletme olarak kaldı. Fakat işletmenin hani bizim hep uzlanım dalı diye zamanında tercih ettiğimiz birkaç bölüm vardı. Muhasebe, finans diyelim, üretim, pazarlama, yönetim gibi. Yani bunların her birisi apayrı dünyalar haline geldi. Neredeyse işte bazı üniversiteler o noktada mesela finans mühendisliği, evet, ya da finans bölümü sadece gibi bir takım özel yoğun kurs şeylere girdiler ama. Evet, dış ticaret gibi, uluslararası işletmecilik, uluslararası ticaret gibi. Mesela aktuarya diye bir bölüm yani, değil mi?
Aktuarya, evet.
Aktuarya şey için.
Sigortacılık.
Sigortacılıkla ilgili. Yani bu tür özel uzmanlık alanları açıldı ama bunların bir anlamda hepsini işletmeciliğe göre
tabii,
faydası topluyoruz.
Altında.
Evet. Dolayısıyla buralarda bir şey oldu. Yani üniversite ne kadar pazar şeye, sektördeki dinamizme ayak uydurmaya çalışsa da çok bunu başaramıyor. O zaman da çocuk bakıyor işte. Ben buradan bir çıktığım zaman ne yapacağım?
İşte bir 100.000 kişi daha var benim gibi.
Diyor. Mesela, evet. Evet. Hep bizim ilk derslerde yaptığımız şöyle bir şey vardı. Kaçta girdiniz en son diye soruyorum ben. Diyor ki 220 binle girdik hocam. Diyorum ki bak 220 bin kişiyle şu anda bir yarışa başladınız. Hı. Sizin önünüzde bir 220 bin kişi var. Siz bir bu kadar insanla işte artılarınız ne? İstanbul'dasınız. İşte efendim bir böyle iş dünyasının yoğun olduğu bir merkezde.
Hem iş hem kültür. Hem
evet.
Sanat.
Bunları, ama diyoruz işte geridesiniz şöyle böyle falan filan. Dolayısıyla birçoğunun belki ümidi kırılabiliyor ama sonuçta bir gerçekliği de göstermek lazım. Hani zor tarafı gösterip belki biraz daha efendim
motivasyonu
artırmak açısından. Ben mesela şeyi de sorarım Mehmet abi. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı okumaları gibi bir seçenek önlerine konur. %90-95 tercih etmez.
Evet.
Ne yapacaksın peki? İşte bu 4 senede hallederiz bir şekilde hocam. Halledemezsin kardeşim ya. Ya bunu hazırlık olarak okumadıktan sonra bu dili halledemezsin.
Fakat siz de hazırlık okudunuz, ben de okudum. Hazırlık psikolojisi de çok böyle liseden çıkmışsın, üniversite hayatı yaşayacaksın. Hadi gidiyorsun yine tekrar gramerdir,
işte
testtir,
o
bilmem.
Yani
o da stres sıkıyor insanı yani.
Ama hocam gerçekten sıkıyor.
Üniversite hayatına girmişsin ama üniversiteli değilsin gibi oluyor.
İşte tam da o lazım olan o işte yani.
Evet.
Abi bak ilginçtir yani bu noktada hani bir üniversitede bir kültür var efendim, 2 gün gidersin, 3 gün gitmezsin. Kendine göre efendim boş alanın vardır. Ders, kitap okursun, böyle bir takım aktivitelere katılırsın. Ben diyorum dünyadaki en konforlu iş üniversite öğrenciliği.
Öğrenciliği, evet.
Son tahlilde, son dönemde işte burs imkanları falan da arttı. Yurt imkanları arttı. Gayet güzel şu anda şartlar. Fakat kardeşim bu toplumun bu 4-5 sene için sana sağladığı bu rahatın, bu imkanın, bu konforun bir bedeli olması gerekmiyor mu? O bedel evet. Sonra öyle bir çıkıyor ki.
Bedeli de mezuniyetten sonra çıkıyor zaten.
Mezuniyetten sonra çıkıyor.
Evet.
Şimdi orada yalnız mesela tıbbı kazanan çocuklar abi ya da diş hekimliğine girenler, bu tür hani bir yoğun tempoyla evet, 3-4 sene asılarak bir yere gelenler, sonra özellikle tıbba girdikten sonra bakıyorlar ki ya böyle bir üniversite ortamı yok. Yine 5 gün ders, sabah gelip böyle ta akşamlara kadar devam eden yoğun bir tempo. Hiç gözünün yaşına bakmadan sınıfta bırakan bir efendim şey.
Evet.
Hani böyle komite dersleri falan filan. Şimdi neredeyse 6 sene böyle tempoyla devam ediyorlar. Sonra önlerine bir TUS çıkıyor. O TUS'la bir cebelleşmesi. Ta 5. sınıftan itibaren ona hazırlanması gerekiyor. İşte bu temponun belki ortaya çıkarttığı bu çalışma disiplini madden de bir müddet sonra onların hakikaten toplumda belli bir yere gelmesine
doğru,
vesile oluyor.
Yani emek var.
Ayet-i kerime çok açık abiciğim ya. İnsan için çalıştığından başkası yoktur.
Doğru
yani.
Doğru.
Şimdi bizim sıkıntımız üniversitede ya bunlar okusunlar işte bak bu şekilde kendilerini geliştirsinler. Hani böyle bir şey empoze etmeden rahat rahat bir gelişme imkanı bulsunlar diye birazcık esnek ortaya konan programların tam tersi işte biraz daha işte haylazda işte rahata,
evet,
yol açacak şekilde maalesef.
Hele ki özel üniversiteler, evet, daha da flexible değil mi?
Evet, evet, evet. Ya burada işte bir şey var Mehmet abi. Yani onu hep böyle biz sizinle gittiğimiz zaman zaman kariyer sohbetleri oluyor. Oralarda vurgulamaya çalışıyoruz ama yani
ne kadar ekmek o kadar köfte.
Aynen abicim ya. Ne kadar çalışıyorsan, ne kadar efendim gayret sarf ediyorsan o yani. Ve bunu söylemek lazım. Ve bunu göstermek lazım. O noktada da tamam üniversite bir nosyon veriyor belki ama iş belki biraz da liseye kayıyor. Liseye kayması gerekir diye düşünüyorum ben.
Evet.
Yani o meslek liseleri.
Sanki lisede zincirin en zayıf halkası.
Hakikaten öyle abicim ya.
Evet.
Yani şu anda tamamen üniversiteye böyle gönderen, evet, transfer eden bir yapıya dönüştü
çok
yani.
Çok boş geçen bir 4 sene,
evet,
sanki.
Evet, evet. Halbuki mesleğin bulunacağı, yönlendirmelerin, evet, yapılacağı, evet, belki ona göre bir takım testlerin uygulanacağı, ona göre ilk eğitimlerin alınacağı, o usta çırak ilişkisinin belki ilk defa ortaya konacağı bir yapı şart.
Bizim zamanımızda 3 seneydi. 3 sene bile son 2 senesi hazırlıkla geçerdi. Sonra 4 sene oldu. Yani 4 senede adam üniversiteye hazırlıkla geçiyor zaten.
Evet, evet, evet.
Yani hakikaten bence 4 sene uzun bir zaman. Sizin dediğiniz gibi yönlendirme vesaire de yapılmıyorsa bir yarış psikoloji içinde hakikaten çoktan seçmeli testlerle çocukların tam bu en belki de kreatif olan bir takım donelerinin gelişeceği bir çağ, onların işte 5 seçeneğin birini bulacaksın odaklı bir körleşme yaşanıyor. Evet. Bunu da sonra gerçek hayatta görüyoruz yani o, evet, o çocuk iş dünyasına da girdiğinde başka bir yere de girdiğinde hayatı hep sanki önüne koyan 5 tane seçenekten 4'ünü eleyip bir tanesini bulmak gibi görmeye başlıyor sanki. Size de çok sorulmuştur, bana da çok sorulur. Hocam test miyiz? Klasik ya, sınav mı?
Evet.
Ya dedim ya bıkmadınız mı bu test sınavlarından?
Evet, evet.
Yani klasik bir yorumdan.
Klasiğe karşı müthiş bir
şey, evet, var. Bir şey var yani. Evet. Çocuk ona alışmış. Yani evet, kafa öyle kodlanmış. Biraz bilgisayar mantığı gibi 0-1'le böyle. Yani ben
siz hep okuyorsunuz değil mi abi? İnce ince okursunuz yani şeyleri.
Tabii tabii.
Ben de okurum. Ya doğru düz cümle kuramıyor.
İfadeler.
Değil mi ifadeler? Evet. Ne kadar zayıf abicim ya.
Çok kelime kullanma.
Evet, evet.
Evet, bu hem okunmadığını gösteriyor bir şekilde.
Yani bir şey de ben işte Almanya'da bir herkesin birisi bir yakını vardı ya. Bizim biraderin kızı orada bir uluslararası okula devam ediyor. Önüne konan yazma derslerini şöyle bir oturduk hesapladık yani. Hı. Ders bir doktora tezinden daha fazla Mehmet abi.
Ya.
Yani neredeyse bir doktora tezi yazıyor.
Yazmak böyle için ne yapmak lazım?
Evet. Yazmak için araştırma yapmak lazım, okuma yapmak lazım.
Yani değerlendirme, evet, yapmak, karşılaştırma
kesinlikle
yapmak.
O yazmak da yazma meselesi düğümleniyor sanki, evet, hadise. Gerçekten bir yazma kültürü oluşturabilirsek, yazdırabilirsek yani. Ben çok mesafe kat edebileceğimizi düşünüyorum. Birkaç defa denedim başaramadım abi. Lisans öğrencilerine bir defter tutturayım. Orada düzenli yazdırayım istedim. Yok, olmadı.
Yok, defter tutturamazsınız. Sınavda yazsınlar, razıyız yani.
Evet. Evet. Onda da bir takım teşvikler de bulunuyorum. Diyorum ki bak, kağıdı güzel kullanan, böyle baktığı zaman böyle inci gibi yazan, bunlara diyorum ilave puanlar vereceğim.
Bana da puan vermezsin sen o zaman.
Yok ama
İnci gibi yazmak başka bir şey yani.
Yazın, yok, inci gibi yazmışlarken, evet, sonuçta bir ifade şeyi olsun,
evet,
yani.
Evet,
evet. Mesela ben hiç unutmam bir hani altını çizersiniz ya bazı cümleleri.
Evet.
Böyle bir kağıt görmüştüm. Çocuk kendine göre önemli cümlelerin, önemli kelimelerin altını çizmiş. Bak burayı sen daha önce ifade etmiştin. Ben bunu farkındayım şeklinde. Evet. Çok hoşuma gitti. Ona bir ilave puan verdim yani. Böyle, evet, bu tür hoşluklar güzel oluyor. Dolayısıyla yazmakla ve birazcık o üniversite odağını liseye kaydırmakla sanki işe başlamak gerekiyor gibi düşünüyoruz ama milli eğitimde çok işler,
evet,
zor.
Ya iki alan, devlet yöneticileri de söylediler bunu. İki alanda o atılımı gerçekleştiremedik. Biri kültür, bir tanesi de eğitim.
Evet.
Yani hakikaten bu Türkiye'nin son 20-25 yıldaki o dinamizmini yansıtamadığı alanlardır herhalde bunlar.
Evet. Kültürle ilgili niye peki böyle bir şey düşünürsünüz Mehmet abi? Yani şimdi eğitimle ilgili az çok işin içindeyiz. Kültür deyince ne anlaşılıyor da aslında biz böyle bir ya geri kaldık diye konuşuyoruz.
Evet. İkinci yarıda mı konuşsak?
Yok. Birkaç dakikamız daha var. Evet. Onda ikinci yarıda daha çok konuşuruz ama Böyle ben giriş cümlelerinizi alabiliriz mesela bu konuyla
evet,
ilgili.
Evet, orada işte kafa karışıklığımız yani herhalde bir 100 sene devam etti o. Oradan esen, buradan esen rüzgarlarla değil mi? Bir takım evet. Şeyleri, kökleri yeniden keşfettik. Kültür de böyle hüdayi nabit bir şey değildir. Bir altyapısı vardır. Alttan desteklenir, çıkar. Yani kültür deyince yani buna belki sanat da dahil edilebilir. O da onunla alakalı ilgili bir şeydir. Hem bir zenginlik ister, iki türlü zenginlik ister. Bir maddi zenginlik ister, bir manevi zenginlik ister. Kültürün gelişiyor olması için.
Evet, bu önemli bir konu abi. Evet. Bunu inşallah ikinci yarıda konuşmaya devam edelim. Efendim hayrola da ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli abim Mehmet Emin Okur'la birlikte birazdan tekrar sizinle beraber olacağız. Hayrola da tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli abim Mehmet Emin Okur'la birlikte her pazar burada gündeme, gönlümüze düşenleri konuşmaya çalışıyoruz. Eğitim ve öğretim yılı başladığı için bu sene başında biraz eğitimle ilgili konuşalım istedik. Eğitimde ve kültürde geri kalışımızla ilgili birkaç böyle değerlendirmede bulunduk. En son kültürde niye böyleyiz'e gelmiştik. Mehmet abi de işte bir 100 senedir biz bu konuda bir takım işte kendimize kavga diyebileceğimiz bir noktada olduğumuzdan dolayı çok ilginç bir şekilde bağladı Mehmet abi. Oradan ben açmasını doğrusu devam isteyeceğim. Kendi silahımızı üretmekle kendi kültürümüzü üretmek arasında bir bağlantı var evet. Dediniz değil mi Mehmet abi? Yanlış evet, anlamadıysam. Doğru. Nasıl bunu bir açabilir
ya
miyim?
Ya şöyle genelde yani bir kültür birikimi olan toplumların geçmişe de baktığımızda isterseniz medeniyet diyoruz buna değil mi?
Evet, evet.
İster Yunan medeniyeti deyin, isterseniz İslam medeniyeti deyin, isterseniz Bizans medeniyeti deyin, isterseniz Mısır medeniyeti deyin. Orada bir birikim var. Yani bir zenginlik var. Ha bu zenginliğin kökeni köle kullanmaktan geliyor. Efendim sömürgeden geliyor vesaireden geliyor. Bu başka bir mesele. Fakat orada eğer kültürde, sanatta ileri gidilmişlik varsa bir zenginlik var. Yani bir birikim var. O birikim
eş zamanlı yani.
Evet. Yani birbirini takip eden şeyler aslında bu. Şeyler, evet. Evet. Yani bizim mesela en bizim İslam medeniyeti adına konuşursak değil mi? Endülüs'ten bahsederiz aslında.
Evet, evet, evet.
Ondan sonra Osmanlı'dan bahsederiz. O nedir aslında? Sizin dünyada hüküm ferma olduğunuz, hakikaten zenginlik taşıdığınız iki türlü zenginlikten bahsediyoruz. Bir, maddi zenginlik. İki, insan kaynaklarının zenginliği.
Evet.
Çünkü bütün o hinterland'ın en iyi insanlarının sizinle beraber hareket etmesi önemli bir
şeydir.
Çok
önemli bir şey. Çok önemli.
Ve bunun maddi olarak da desteklenmesi.
Evet, evet.
O işte bir kültürü doğuruyor, bir sanatı doğuruyor.
Evet.
Ya tam da burada yani silah manasında konuştuğum da bu yani. Yani sen silah teknolojisini yeni. Çünkü hayatta hayat memat meselesi bu. Adamı yaşatmayacaklar. Sen değil mi? Ben silahımı üretebiliyorum şu anda. Sonra kültürümü de üreteceğim.
Evet, evet.
Yani bunu kastetmeye çalıştım.
Kureyş suresinde de var ya abi işte اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُعِمْ وَاَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ Onları açlıktan kurtardı ve korkudan da emin kıldı.
Hmm.
Yani iki şey hiç değişmiyor bütün tarih boyunca.
Evet.
Refah yani karnınız doyacak. İşte efendim bir
evet.
Maddi zenginlik olacak. Bir de emniyet, özgürlük yani.
Evet.
Yani bu ikisini sağlayabilen devletler insanlarına bu şekilde bir emniyet telkin edebilen ve refahı sağlayabilen devletler gelişmişler.
Evet.
Ya bu da dediğiniz gibi insan kaynağının cezbedilmesiyle,
insan kaynağı,
evet, cezbedilmesiyle evet. Alakalı bir şey. Şimdi burada şöyle bir şey var Mehmet abi. Hakikaten bütün tarih boyunca baktığımız zaman medeniyetlerin inkişaf etmesinde o insan kaynağının çok evet. Ciddi bir rolü var. Onun cezbedilmesi için de hem bir refah altyapısı hem de bir emniyet altyapısı, hukuki altyapı
doğru,
dediğimiz
doğru.
Bu ikisinin eş zamanlı gelişmesi doğru. Gerekiyor. İnsanların gönüllerinin de genişlemesi gerekiyor sanki. Şimdi
muhakkak.
Mesela bazı işte Avrupa ülkelerinde bizde de Suriyelilere yönelik zaman zaman görülen bir şey var işte. Bunlar gitsinler, bunlar bizim ekmeğimizi paylaşıyorlar işte şöyle oluyor böyle oluyor falan tarzında. Hani kendi senden olmayanı ayar görüp
evet.
Bir şekilde onu göndererek refahı temin edeceğini düşünmek aslında bir tür efendim bu hem tarihi hakikati bilmemek hem de Cenab-ı Hakk'ın bu rahmetine bir anlamda karşı çıkmak gibi. Çünkü sana veren de o, ona veren de o.
Evet.
Son talde sen paylaşırsan kazanıyorsun ve bunu da necip milletimiz gerçekten burada söylemek lazım. Son insani yardımlarda yapılan ölçümlerde hep böyle birinci sırada çıkıyoruz. Bu evet. Noktada ekmeğini paylaşıyor. Paylaştıkça da üzerine gelen bu kadar gaileyi belki hep tevfik-i ilahiyle, bir Allah'ın inayetiyle atlatıyor. Ve gittikçe de büyüyor, genişliyor. Şimdi burada şöyle bir şey var Mehmet abi. Ben onu eğitim sistemini de birazcık birleştirip sormak istiyorum. Siz yetenekli ve nitelikli insan kaynağını cezbedecek bir sistemi kuruyorsunuz bir taraftan. Bunları böyle bir işte potada belli bir eğitim sistemiyle nitelikli, daha nitelikli hale getirip bunu da son tahlilde işte ekonomi için, işte ülkenin kalkınması, gelişmesi için fayda sağlayan bir aslında iş gücüne dönüştürüyorsunuz. Burada da bir seçkincilik yapmayalım ama sonuçta hep işte biraz önce de bahsettiğimiz gibi işte hep belli bir potanın üstünde kalanlar olacak.
Evet.
Belli bir efendim, zaten Cenab-ı Hak insanları da öyle yaratmış. O çan eğrisi dediğimiz eğrinin 166'lık kısmı ortalama zeka seviyesi. İşte sağ tarafındakiler daha üst zeka seviyesindekiler. Bir de işte toplumca belki evet. Düşük zekalı olarak addedebilecek bir kesim var. Şimdi belli eğitim kurumlarıyla, belli efendim politikalarla siz bu %1'lik kesimi, %2'lik kesimi hedefleyip, bunlar zaten dünyayı yönetiyorlar. Bunlarla bir şekilde efendim biz yürürsek evet. aslında ekonominin de, siyasetin de, bir anlamda devletin de belki ipin elinde tutarız diyen bir zihniyet var. Dünya tarihi boyunca hep olmuş bu yani. Kendileri de azınlık bir zihniyet. Evet. Hep böyle bir politika gütmüşler. Son dönemde de Türkiye'de böyle bu politikayı güderek duvara toslayan 15 Temmuz'da Cenab-ı Hakk'ın da yardımıyla milletimizin efendim ferasetiyle duvara toslayan aslında ekibin de yapmak istediği buydu yani. O işte seçkinci kesimi tutalım edelim falan diye. Fakat bu tabii işin belki gözümüze sokulan tarafıydı ama tarih boyunca böyle bir şey hep olmuş abi. Yani seçkinciler var. Bir şekilde iyi okullara gönderiyorlar. Diyorlar ki mesela ya bu üniversiteye girmesi için şu liseden çıkması lazım. Şimdi bu liseye gitmesi için bu ortaokuldan mezun olması lazım. Bu ortaokul için şu ilkokul, şu ilkokul için de şu yuvadan başlaması lazım. Şimdi böyle bir yapı aslında baktığınız zaman tamamen maddi imkanla alakalı. Böyle dar bir koridor. Şimdi vatanın evladı, eğitimde fırsat eşitliği diyorlar ya. Evet. O olmadıktan sonra belli bazı okullara hep böyle işte belli fonları tahsis ederek çocuklarına giden belli kesimler olacaksa, İşin o hani fırsat eşitliği dediğimiz noktası nasıl sağlanacak bir. İkincisi böyle bir mekanizma aslında hani seçkin okullar, seçkin yuvalar, seçkin ortaokullar, seçkin liseler, seçkin üniversiteler. Hep belli bir elit kesimin zaten var olan elit bir sistemi devam ettirmesi için aslında bir şey olmuyor mu? Yani sür git bir düzen anlamına gelmiyor mu bu?
Evet. Ben fakat şunu biliyoruz. Bu servet ve iktidar hiçbir zaman bir yerde sabit kalmıyor. Sizin o anlatmaya çalıştığınız o toplumun, insanlığın küçücük o zümresinin belki 300-400 sene evvele gitsek çok da böyle hakir görüldüğünü biz biliriz yani. Değil mi yani o manada? Yani tüccarlık iyi bir şey değildi. Bu sanayi devriminden sonra daha kalınlaşan bir şey oldu. Evet. Değil mi? Yani şimdi o ila nihaya bir şey değil. Ama şu vardı her zaman. Evet, insan her zaman bir oyun kurar. O oyun da sizin dediğiniz o seçkincilik, ayrımcılık vesaire peygamber devrinde yani. Değil mi peygamber?
Onlar bu fakirleri gönder diyor.
Onu, biz seninle beraber ol, ne yapıyorsun yani?
Tabii biz seninle beraber evet. özel konuşalım diyor. Locada konuşalım, mesela, ayrı bir yerde
aynı,
konuşalım. Bize farklı zaman tahsis et.
Orada da vardı. Tam evet. da o anda bir şey bitti işte orada. Bize ne yapacağımızı söylüyor. Eğer o oyunları kuranlar karşılığında ayetin tabiriyle Allah'ın kurduğu bir oyunla karşı karşıya kalacaklar. Ki sizin de demin ifade ettiniz. o yetenek vesaire, şu özellik falan, işte lobicilik, seçkincilik vesaire bir yere takılıyor ve infilak ediyor.
Şimdi
ben o seçkincilerin vesairelerin en dipten gelip falan oldu, en son tahlilde mutlu olduklarını bile zannetmiyorum. O kadar kapalı ve konservatif bir alan içinde. En küçük bir şey onların konforlarını bozduğunda dünyalarının zindan olduğunu zannediyorum. Ki görüyorum. Bazen kendi içimizde de bu konformist yaklaşımları yaşıyoruz. Kendi içimizde bile yaşıyoruz. Çok konfora ait yatırım yapıyorsak küçük bir bozulma bizim de değil mi düzenimizi allak bullak ediveriyor. Şimdi orada başka bir şey var. Hep o söyleye geldiğimiz başka bir şey var. Bu milletin hakikaten bir çocuk, fakir çocukları da olabilir vesaire de, ama Allah zekayı, kabiliyeti zenginliğe ve fakirliğe göre dağıtmıyor. Gidiyor bir adam Mardin'den de çıkıyor, Amerika'nın en iyi adamı oluyor değil mi? Nobel ödülünü alıveriyor. Bunu bize gösteriyor. Zaten o adamlar, o toplumun en iyi adamlarını, mesele biraz da burada. Çin'deki, Japonya'daki, Arabistan'daki, Türkiye'deki, Balkanlardaki, Afrika'daki en iyi adamları çekebildikleri için iyiler o manada. Bir cazibe unsuru oluşturabildikleri için iyiler. Aslında biz o sistemi bir 200 sene evvel oluşturmuşuz yani. Bize de Balkanların, Afrika'nın, Kafkasya'nın, Ön Asya'nın en iyi adamları geliyordu. Biz bir yerdeydik. Şimdi en iyi adamlar başka bir yere gidiyor, onlar bir yerdeler. Fakat bu böyle devam etmeyecek. Bunu görüyoruz. Bu yine el değiştirecek. Yine iktidar el değiştirecek, yine servet el değiştirecek. Belki de bu son değiştirme olacak. Onu da bilmiyoruz, dünya hayatı ne kadar. Tam emin değiliz ama yani şimdi böyle de bir şeyle karşı karşıyayız. Bence o kurgulanan oyun, yani maddi şeyi elimizde tutalım, biz böyle şeyden çekelim falan filansa, ben yani görüyoruz önümüze böyle zehir gibi çocuklar geliyor, gözlerinden alev fışkırıyor. İstanbul'un en iyi şartlarında okumuş çocuklarla aynı sıradalarsa belli ki o finish çizgisinde onu geçecek.
Evet.
Yani o yarışta onun ne kadar geriden başlayıp onu burada yakaladığını gördüğünüzde onun da uzun dönemde çok büyük bir fark atacağını da görüyorsunuz zaten. Demin dediğiniz manaya geliyor bu. Çalışana veriyor.
Fakat abi şöyle de bir şey var. Stat örneğinden çıkalım şimdi. Kaç evet. tür şey var abi statta? Oturma düzeni var. Bir yani, maraton var diyelim.
Eskide kaldı onlar
yok,
hep şimdi.
Yok siz ama bir kategorizasyon evet. yapalım diye bir yere geleceğim.
İki
orada.
Açık vardır, bir kapalı vardır, bir de numaralı vardır.
Şimdi mesela açıkların arasında mesela kale arkası en düşük yerdir değil mi?
Evet.
Kale arkası var mesela, en ücreti de düşük olan odur evet. herhalde. Açıkların iki yanında olanlarında bir de şey localar
sahayı
vardır.
Ortadan gören yerler.
Sahayı ortadan evet. gören yerler. Oralarda nasıl VIP vardır mesela? VIP.
Tabii onlar ayrı. Onlar aslında kale arkasında da VIP'ler var. Bak o başka bir yere gitti. Yani çepeçevre bir VIP vardır. O VIP'ler ortadaki VIP'lere göre kale arkasındaki VIP'ler daha ucuzdur. Ama VIP vardır yine orada da.
Şimdi bak. Evet. Dolayısıyla bir kategorizasyon, bir derecelendirme hep var abi. Bu zaten ayette de söylüyor Cenab-ı Hak. Değil evet. mi? İnsanları böyle bir şekilde evet. birbirlerini idare etsinler diye aslında derecelendirmek evet. diye. Kimini üstün kılıyor, kimini biraz daha düşük kılıyor.
Ya buradaki anahtar...
Bu bir vaka abi aslında. Bunu
anahtar
söylemeye çalışıyorum.
Cümle. Tatmin hocam, tatmin.
Evet.
Sen kalbini tatmin edebiliyor musun? Bu kalp tatmini yani çok klasik bir şeydir. Bu kadar Türk filmi seyrettik. Parayla saadet olmaz. Tamam mı? Ha bu mutluluk getirmeyecek. Kalbine tatmin getirecek şey bellidir kardeşim.
Şunu diyorum evet. bak tam da çok güzel. Aslında siz sonda söylenecek olanı en başta söylediniz ama Mehmet abi. Herkes de bir şekilde yani kale arkasından açığa. Açıktan kale arkasındaki VIP'e. Kale arkasındaki VIP'ten açıktaki VIP'e. VIP'ten locaya. Locadan daha üste. İşte arabadan işte diyelim jipe, jipten helikoptere, helikopterden ya buna yönelik bir şey yok mu abi sürekli böyle bir hep de rahatını ve burada motivasyon sanki ya bu var ya bu paryalar, bu kitle, bu herkesle olmayayım ben. Ben özel bir, evet. ya bu noktada mesela ilginçtir. Şimdi biliyoruz sağlık sistemi çok şu anda herkes için neredeyse böyle evet. güzel bir şekilde işliyor. Ya açıyorlar telefonu diyorlar ki abi şu hastanede tanıdık birisi var mı? Ya niye soruyorsunuz diyorum mesela. Bir tanıdık olmazsa birisi önüne düşmezse sanki iş görülmeyecek böyle bir imtiyaz şeyi var abi.
Çoğu zaman da görülmüyor evet. Hocam yani. İşte evet. Takılıyorsun orada.
Evet.
Bir şeyin eksik oluyor. Git diyor, yarın gel diyor. Bir evet. Şey diyor yani.
Bu mesela birisi evet. Olduğu zaman iş görülüyor
evet.
Değil mi?
Evet, görülüyor.
Şimdi bak siz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Yani burada herkesle beraber bir kadere mi şey yapmak, razı olmak? Yoksa işte kendini böyle bir işte birilerini tanıdığı, sonrasında iktidarıyla, imkanlarıyla, statüsüyle önünde kapıların açıldığı bir noktaya mı böyle doğru gitmek? Burada kalp tatmini nereye oturuyor Mehmet abi?
Hocam zaten hep birini tanımak için uğraşıyoruz. Yani birinin tanıdığı önemli. Onu tanısak zaten iş bitiyor. Yine aynı şeyi söylüyorum. O tanıdığı daha iyi tanıdıkça bizim de hayat konforumuz artacak.
Esas iş bitireni tanımak lazım diyorsunuz ya. Tamam. Esas iş bitireni bilelim diyorsun.
Onu tanımaya uğraşıyoruz.
Orada torpil var abi.
Orada torpil yok. Orada tam bir adalet var.
Tam bir adalet.
Tam bir adalet var.
Tamam.
Çünkü herkeste bir kalp var hocam. Üstünde ne isterse çul olsun, isterse en pahalı marka elbise olsun. Aynı camide hepimiz secdeye gidiyoruz abi.
Tam
hani
lazım.
Benim bir evet. Yazım vardı. Secde markasında buluşalım diye. Ya işte markalı evet. Giyen, markalı giymeyen. Son tahlilde hepimiz secdeye gidiyoruz. Ve Cenab-ı Hak bizi alınlarımızdaki secde izinden değil mi ifadelendiriyor?
Evet. Evet. Yani bize sizin böyle efsane yazılarınız var Mehmet abi. Onları evet. Da basamadık.
Evet.
Daha doğrusu Genç Dergisi'ndeki arkadaşlarımız bir türlü işin içinden çıkamadılar zannediyorum.
Evet.
Yılan hikayesine döndü yani böyle bir türlü bir yani şu Mehmet Okur'un şu kitabı çıktı diyemeyeceğiz
çıkamadı.
Yani.
Çıkamadı evet maalesef. Ben onu
bu ne demek niye biliyor musunuz abi? Yazmıyorsunuz abi o yüzden.
Nasıl?
Bir dönem yazmışsınız sonra evet. Kepengi kapatmışsınız. Olmaz böyle. Yazacaksınız abi.
Ya
zaten. Her şeyi bir yere bağladım ben.
Evet.
Bunu secde markasıyla çözdüm. Bunu böyle
evet,
her meseleyi çözdüm böyle bir şey.
Var kitabımda var hani söylüyor diyor hoca. Şunu bunu, şurada yazdım.
Ben bunu yazdım. İşte bu aslında üretimi de ket vuran bir şey yani.
Evet.
Gelişmeyi engelleyen bir şey yani. Gök kubbe altında söylemedik nice söz var Mehmet abi.
Yine için fatura bana mı çıktı bu kadar âli meseleden?
Evet evet. Evet. Kesinlikle sizin yazmanız gerekiyor abi.
Yazalım.
Siz hoca yazmıyor öğrenci o yüzden yazmıyor işte.
Ha.
En başa bağladım şimdi bak.
Evet.
Hocalar yazmalı ki öğrenciler de yazmanın güzel bir şey olduğuna kanaat getirsinler.
Bence okumak yazmaktan önce gelir.
Abi,
okunmadığı için yazmıyoruzdur belki.
Şöyle okumayı bu anlamda bir hani hayata dokunan tarafı kalmadığı için böyle oluyor. Yani okumanın da ben biraz arızalı olduğunu düşünüyorum. Okuyoruz hayatımıza yansımıyor. Halbuki okumak harekete geçirir. Seni bir şekilde fiile mecbur kılar yani. Ki yazmak da bunlardan birisidir.
Evet bence o... Ne diyorlar hani marifet iltifata tabidir.
Müşterisi meta zahir. Evet,
yazılan okunmazsa layıkınca adam da yazmama başlayabilir ki ayette zaten bize yaz demiyor oku diyor.
Bazıları yazmalı abi. Yazmalı ki bir denedin okuyacak materyali olsun.
Yani şunu söylüyorsunuz madem oku diye bir emir var öyle şeyler yazmalıyız ki. Okunmalı ki biz tebliğ yapmış olalım.
Evet, şimdi siz,
yani o oku emrini biz okutamıyorsak biz bir emri eksik bırakıyoruz.
Evet sizin böyle evet. Bir sözünüz daha vardı. Oku emri gelmiş. Sonra evet. Mevlana gelmiş diline demiş.
Evet.
Şimdi birisi gelseydi izle derdi diye.
Evet.
Oku emri değişmez Mehmet abi. Hı. Oku emrinin değişmemesi için madem emir o, madem okutmak gerekiyor o yüzden okutacak şeyler yazmak lazım.
Evet. Tabii oku da daha âli bir
tabii
okudur
kesinlikle.
Yani.
O,
evet, sadece yazının okunması değildir ama
hem afaki,
o da
hem
önemlidir hem yani. Madem bir yazı var Kur'an'da o da önemlidir yani. Evet.
Evet. Evet. Peki efendim. Hayrola da biz bugün okumaktan yazmaktan
hem okudum hem de yazdım.
Evet. En başta eğitimden girmiştik efendim. Okumakla yazmakla bir yere bağladık. İnşallah hem okuyanlardan hem yazanlardan ve bundan dolayı da hakikaten Cenab-ı Hakk'ın sorgu sualle bizi müşkül duruma bırakmadığı bahtiyar kullardan oluruz
İnşallah.
Diye dua edelim. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim.
Allah'a ısmarladık.